Sevgili izleyenler ve dinleyenler, merhaba. Ben Arif ve bugün inancın rasyonelliği meselesini konuşacağız. Yani Tanrı'ya inanıyoruz, iyi hoş ama bu rasyonel bir inanç mı? İnancın rasyonelliği ne demek? Herhangi bir inanca sahip olurken karşılamamız gereken standartlar var mı? Varsa nelerdir? Neye göre belirlenir? Bu gibi sorular üzerinde duracağız. Tabii farklı felsefi pozisyonlar, yaklaşımlar mevcut. Ama bunlara geçmeden önce kısaca bir şeye değinmek istiyorum. Biz bugün geldiğimiz noktada inancı çok eften püften bir şeymiş gibi kullanıyoruz. Yani günlük dilimizde de bu şekilde. Mesela zihnimde bir yargı var. Eğer ben bunu kanıtlayabiliyorsam bilgi, kanıtlayamıyorsam inanç. Peki bu böyle mi? Gerçekten böyle bir ayrım doğru bir ayrım mı? Değil. Niye değil? Yani bizim bilgi dediğimiz şey de esasında inançlarımızın bir formudur. Belli metodolojide gerekçelendirilmiş, temellendirilmiş halidir diyebiliriz. Yani esasında bilgilerimiz de inançlarımıza dayanır, belli bir inanç kümesine eştir diyebiliriz. İnancın rasyonelliği dediğimizde göze çarpan ilk yaklaşım delilcilik. David Hume, John Locke bu konuda temsilci olarak gösterilebilir. Yani David Hume diyor ki bilge kişi inancını deliline denk tutan kişidir ya da John Locke inançlarımız ve delillerimiz doğru orantılıdır, doğru orantılı olmalıdır der. Ama tabii William Clifford bunun bayrak taşıyıcısıdır diyebiliriz. Yani 1876'da yazdığı The Ethics of Belief adlı makaleyle bunu iyice, bu görüşü iyice ortaya koyup şekillendiriyor diyebiliriz. Makalesinde verdiği bir örnek var. Bu yeterince açık şekilde anlatıyor. Şimdi diyelim ki bir gemi sahibisiniz ve insanları oradan oraya taşıyorsunuz. Yine bir seferiniz olacak ama geminizin bakıma ihtiyacı var. Fakat siz diyorsunuz ki ya 1000 tane sefere gitti bu gemi, bir şey olmadı, 1001. de mi olacak? Şimdi buna dayanarak gemiyi bakıma sokmuyorsunuz. Bu geminin sağlam olduğunu ve yolculuğu sağ salim atlatabileceğine dair bir inanç geliştiriyorsun. Her neyse, yolcular gemiye biniyor, yolculuk başlıyor. 3-5 gün sonra haber geliyor ki gemi batmış, insanlar ölmüş. Şimdi ne oldu? İşin doğasında mı var diyeceksiniz. Yani burada bir sorumluluğunuz yok mu sizin? Bal gibi de sorumlusunuz değil mi? Clifford buradan hareketle diyor ki herhangi bir kişi için, yani bu minvalde bir şey, herhangi bir kişi için gerekçelendirilmemiş bir inanca sahip olmak her zaman ve her yerde yanlıştır. Eğer o gemi sağ salim limana ulaşsaydı da siz suçluydunuz ve inancınız rasyonel bir inanç değildi. Çünkü onu yeterli şekilde gerekçelendirmemiştiniz. Yani 1000 tane sefere gitti, 1001.yi de gider. Bu makul bir gerekçelendirme mi? Değil. Rasyonel bir gerekçelendirme mi? Değil. O yüzden sizin geminize olan inancınız da irrasyonel bir inançtı. Dolayısıyla suçlusunuz. Pekala, gayet net, açık, delikanlıca bir yaklaşım. Ama bunun da tabii doğurduğu problemler var. Şimdi birisi çıkıp şunu diyebilir. Yani abicim iyi hoş da her inancımızı nereye kadar gerekçelendireceğiz? Yani hepimiz her şeyi gerekçelendiremiyoruz ki, her konuda uzman olamıyoruz ki diyebilir. Clifford da diyor ki eğer senin gerekçelendirmeye vaktin yoksa bir inancın için, yani bir inanca sahipsin ama meşgulsün, o zaman inancın da olmasın, inanacak vaktin de olmasın diyor. Evet, bu da güzel bir cevap denebilir. Buna karşılık olarak çağımızda reform epistemolojisi savunucularından biri olan James Clark da şöyle bir örnekle karşılık veriyor. Tabi reform epistemolojisi deyince akla gelen ilk isim Plantinga ama Clark'ın örneği de burada bize fikir sağlayacak. Şimdi diyor ki, diyelim ki bir mektup aldınız, evlisiniz ve mektupta şu yazıyor: eşiniz sizi aldatıyor. Ne yapacaksınız? Clifford'a göre bu mektubu görmezden gelemeyiz. Çünkü eğer ortada şüphe uyandırıcı bir şey varsa bunun üzerine gidilmeli ve bu şüphe ortadan kaldırılmalı. Yani gözü kapalı bir şekilde şüpheyi görmezden gelerek bir şeylere inanmaya devam edemeyiz. Öyle mi? Öyle. Peki çözüm önerisi olarak ne yapabilirsiniz? Clark diyor ki mesela bir dedektif tutabilirsiniz. Peki bu sefer de dedektife güvenmek zorunda kalacaksınız. Yani belki dedektif meseleyi çözecek ama eşiniz de ne veriyorsa iki katı diyecek. Meseleyi örtbas edecek. Örtbas edecek olabilir mi? Olabilir. Ya da tamam, hadi dedektifi de ortadan çıkaralım. Kendiniz dedektifliğe soyunabilirsiniz. Bu sefer de sonsuza kadar dedektiflik mi yapacaksınız? Yani bu işin sonu nerede? Belki bir kerelik bir şeydi ve yakalayamadınız. Yani geçmişte kaldı, bitti gitti. Ya da ayda yılda olan bir şeydi. Sonsuza kadar ne yapacaksınız? Dedektiflik mi yapacaksınız? Ya da her yerde dibinde gezemezsiniz. Yani göremediğiniz noktalar olacaktır. Yani bu şüpheyi ortadan nasıl kaldıracaksınız? Şunu diyebilirsiniz, ya eşimle aram çok iyi, herhalde bu mektup yanlış gelmiş diyebilirsiniz, ama bu noktada şöyle bir şüphe de açığa çıkabilir. Belki belli olmasın diye, siz anlamayın diye eşiniz size çok iyi davranıyor. Böyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Evet, durum buysa delilcilik çok fazla uygulanabilir bir şey gibi durmuyor. Her yerde uygulanabilir gibi durmuyor. Hatta Clifford'ın verdiği kendi örneğe bakalım. Mesela gemiyi aldınız, götürdünüz şeye, servise. Şimdi servisteki ustaları tanıyor musunuz? Belki yeni başlayan bir çırak ilgilendi sizin geminizle. Böyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Hadi tanıdığınız ustaya götürdünüz. Çocukluk arkadaşınız usta. Gemilerden de anlıyor, eminsiniz, biliyorsunuz. Çok kere şahit oldunuz. Peki ustanın kötü gününe denk gelemez mi? Gözünden bir şey kaçamaz mı? Olabilir. Yani burada delilin, bir şeye inanmanın sonu nerede yani? Nereye kadar delillendireceğiz? Nereye kadar geldiğimizde evet bu yeterdi bir delil diyeceğiz. Bu bir problem noktası Clifford için. Bilimlerde bu durum farklı mı mesela? O da farklı değil. 21. yüzyılda bilim adamı olan bir insanı düşünelim. Arkasında yüzlerce yıllık bir gelenek var ve bir noktada bunları kabul ediyor ve ona dayanarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Değil mi? Ya da mesela bir biyolog düşünelim. Bu adamın kimya ile bir ilişkisi olacak bir noktada ve şimdi kimyadan ihtisas yapması mı gerekiyor? Kimyadan bir veriyi kullanmak için. Her alanda herkes uzman olabilir mi? Böyle bir şey gerçekle insanın doğasıyla uyuşuyor mu? Pek öyle durmuyor. Ya da mesela 17. yüzyılda bir Asyalı Amerika'nın keşfine rasyonel olarak inanabilir miydi yani? Bunu gidip kendisi mi test etmek zorundaydı böyle bir şeye inanması için? Ya da mesela kendi hayatımızda sabahları otobüse binerken şoförün ehliyetine mi bakıyoruz? Otobüsün servis kağıdına mı bakıyoruz? Öyle bir şey yok. Yapmalı mıyız bunu? Bilemiyorum. Nereye kadar yapacağız? Hadi otobüs zaruri ihtiyaç, bir noktada o riski göze almak zorundayız falan bir şey denebilir. Lunaparklar da boş değil. Her lunaparka gittiğimizde bineceğimiz oyuncağın şeyini mi kontrol ediyoruz? Yani bakımını, servisini, operatörünü. Yani burada varmaya çalıştığımız sonuç şu. Evet, delilcilik söylem olarak kulağa çok güzel geliyor. Ama insan hayatına ve uygulanabilirliğine baktığımızda büyük boşluklara ve problemlere neden oluyor gibi duruyor. Bu noktada sağduyuya büyük önem düşüyor. Yani insanlar yalan söylüyor gibi durmuyorsa muhtemelen doğru söylüyorlardır. Otobüslerin bakımı muhtemelen yapılıyordur. Yani belediyede insan taşıdığının farkında denebilir. Görüyoruz işte çok fazla otobüs kazası denk gelmiyor, olmuyor. Yani bunlara dayanarak pekala rasyonel olarak otobüse binebiliriz. Luna Park'a gidip eğlenebiliriz. Plantinga'nın dediği gibi eğer bir ağaç gördüğümü düşünüyorsam muhtemelen bir ağaç görüyorumdur. Yani halüsinasyon görme ihtimalim var mı? Evet var, ama eğer bana bunu işaret eden bir şey yoksa, halüsinasyon gördüğüme dair bir fikir oluşturacak bir şey yoksa, bu noktada gördüğüm şeye inanmam oldukça rasyonel olacaktır benim için. Yani şu an önümde bir kamera var. Bunu ekstra bir delil aramalı mıyım buna inanmak için? Hayır. Gözümü kapattığımda burnuma değebiliyorum mesela. Buna inanmak için bir delile ihtiyacım var mı? Gözüm açık, elimin nereye gittiğini görmüyorum diye gözüm kapalıyken burnuma değebileceğimi rasyonel olarak inanamam mı? Evet, burada biyolojik bir açıklama var, biyolojik bir mekanizma var, ama bunu bilmek zorunda mıyım bu inancımın rasyonel olduğunu bilmek için? Hayır. Yani ben bunun niçin böyle olduğunu bilmesem dahi pekala buna inanmak benim için upuygun temel bir inançtır diyor Plantinga. Pekala, Tanrı bu işin neresinde? Plantinga ve diğer reform epistemolojisi savunurlarına göre Tanrı inancı upuygun temel bir inanç. Plantinga'nın burada John Calvin'den aldığı bir konsept var. Sensus divinitatis. Nasıl ki işte görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz. Bunun gibi bir de içimizde sensus divinitatis diye bir şey var. Bu da ilahi his demek, ilahi duyu demek. Bu duyu sayesinde Tanrı'ya karşı doğal bir eğilim gösteriyoruz. Oraya doğru yöneliyoruz. Bu nedenle de nasıl ki ben gördüğüm şey için ekstra bir delile ve temellendirmeye ihtiyaç duymuyorsam, Tanrı'ya olan inancım için de ekstra bir delile ve temellendirmeye ihtiyaç duymam. Bu gayet rasyonel bir inançtır. İyi ama Plantinga bunu niye yapıyor? Kendisi pekala çıkıp argüman da kurabilir, delil de gösterebilir, savunabilir. Ama niye böyle bir yola gidiyor, reform epistemolojisini savunuyor? Plantinga'nın burada yapmaya çalıştığı şey epistemik bir ruhsat vermek. Yani halk kahramanlığı yapıyor aslında. Hadi sen ben argümanla uğraşıyoruz, iyi hoş ama köydeki nenemiz dedemiz ne olacak? Yani bu insanlar hayatında işte ontolojik argüman görmemiş, kozmolojik argüman görmemiş, tartışmamış, bunların tezini, antitezini bilmiyor. Bu insanların inançları şimdi irrasyonel mi? Tarihte şimdiye kadar yaşamış, inanan insanların çoğunluğu irrasyonel olarak mı inandı? Hayır. Niye? İçlerinde sensus divinitatis vardı ve Tanrı'ya karşı doğal bir eğilimleri vardı. Yani bir insan profriosepsiyonu, öyle miydi? Profriosepsiyonu bilmeyebilir ama hala rasyonel olarak gözü kapalıyken burnuna değebileceğine dair inanç geliştirebilir. Bu anlayışa göre şimdiye kadar bahsettiğimiz argümanların hiç mi değeri yok? Var tabii. Bu argümanlar şurada devreye giriyor. Sen bir şeye inanıyorsun. Buna karşıt bir şey gördüğün zaman bu noktada senin için böyle bir sorumluluk doğuyor. Benim ninem mesela hayatında ateist görmemiş ki imanından şüphe etsin mesela. Onu şüpheye düşürecek bir şey olmamış ki. O direkt zaten o bağlamın içine doğmuş, orada yaşamış mesela yani. Bu durumda bu kadının inancını test etmesine gerek yok. Çünkü zaten görmek gibi onun için. Yani sen görüyorsan görüyorsundur. Doğru görüyor muyum? Acaba elimi görüyor muyum? Gördüğüm şey gerçekten elim mi? Diye bir temellendirmeye gitmediğin gibi benim ninem de gerçekten Tanrı var mı gibi bir temellendirmeye gitmedi. Çünkü içinde sensus divinitatis vardı. Ama eğer bir karşıt argümanla karşılaşsaydı mesela, bu durumda onun için böyle bir temellendirme yoluna gitmek, argüman sürecine girmek onun için gerekli bir şart olmuş olacaktı. Bu noktadaki bir diğer görüş de fideizm. Bunun da farklı versiyonlarından söz edilebilir. Tertullianus ya da Kierkegaard temsilci olarak gösterilebilir. Wittgenstein'ci bir fideizmden söz edilebilir. Wittgenstein mesela diyor ki çocukken önce inanırız, şüphe inançtan sonra gelir diyor. Yani pek çok soru sorarız evet ama aldığımız cevapları da kabul ederiz. Yani büyüklerimiz bize ne diyorsa cevaplar bizim için odur. Ve bununla birlikte sorgulama bir noktada başlar, bir noktada biter. Bir şeyleri sorgulamaya başladığımızda çoktan sorgulanmamış bir şeyin varlığını kabul etmişizdir diyor. Mesela merak ediyorum kapının boyu ne kadar? Ölçüyorum 2 metre. Kapının boyu 2 metreymiş. Nereden biliyorum? Metre ile ölçtüm. Gayet rasyonel bir test etme biçimi. Ama metre nereden geliyor? Elimde işte metre. Bu nereden geliyor? Esasında metre nereden geliyor? İşte Fransa'da bir tane duvarda bir şey var, mermer var. Onun boyuna 1 metre demişler. Ona göre her şeyi ölçmüşüz. O niye 1 metre? Bunun cevabı yok. Onu öyle kabul etmişiz yani. Yani bir sorgulama sürecine girdiğimizde zaten sorgulanmamış bir şeyi kabul ederiz diyor bize Wittgenstein. Yani bir noktada delilsiz olarak yaşamaya mecburum diyor. Bunlara ek olarak da bildiğiniz gibi dil oyunları teorisi var. Yani her dil oyunu kendi içerisinde tutarlıdır ve kendi içerisinde değerlendirmek gerekir. Yani din dili ayrıdır, felsefe dili ayrıdır, bilim dili ayrıdır. Bunların hepsi kendi içerisinde kapalı bir oyun alanıdır ve bu alan içerisinde tutarlı olduğu sürece bunlar kabul edilebilir. Yani bunlar kendi içinde değerlendirilmelidir. Pekala din dili de kendi içerisinde bir anlama sahip olduğu için, Tanrı dediğimizde bir anlam ifade ettiği için Tanrı'ya da inanabiliriz. Bu dil oyunları da çoğunlukla kültür tarafından etkilenir ve şekillenir diyor. Evet, burada pek çok problem var. Birincisi, dil oyunlarına yönelik Wittgenstein dil oyunları teorisini kurarken hangi oyunun içerisinde? Yani Felsefe oyun diliyle mi konuşuyor? Eğer öyleyse din dili, bilim dili gibi şeylerle nasıl ilişkilendirebiliyor ve onlar adına konuşuyor? Bunların hepsini bağlayan bir şeyden konuşması için böyle dil oyunlarının üstünde bir dil ile konuşması lazım kendi teorisine göre. Ama böyle bir şey mümkün mü? Bu ne demek? Ve dahası evet, metrenin kabulünde yani Fransa kralının bacak boyunu da standart olarak alabilirdik. Fransa'da Paris'teki işte bir mermer sütunu da standart olarak alabiliriz. Bu noktada Fransa kralının bacak boyuyla mermer sütun pek bir şey fark etmiyor. Yani biri birinden daha üstün, biri doğruysa biri yanlıştır gibi bir şey ortaya çıkmıyor. Ama tanrı tasavvurlarına baktığımızda mesela bir insan tek tanrıyı kabul edip çok tanrıcılığı dışlarken bir insan çok tanrıcılığı kabul edip tek tanrıyı dışlayabiliyor. Eğer bu böyleyse ikisi aynı anda doğru olamayacak şeylerse yani bunu nasıl metreyle kıyaslayabiliriz, onu oraya bırakabiliriz? Bunlar büyük sorular. Yani sonuç olarak Clifford'un delilciliği kadar Wittgenstein'ın fideizmi de insanın doğasından kopuk ve gerçeğe uzak görünüyor. Wittgenstein'den bağımsız olarak fideizmi değerlendirdiğimizde de inanmak istiyorum ve inanıyorum ve bu kadar, mesele bitti gibi bir yaklaşım için ne diyebiliriz? Bunun artısı eksisi nelerdir? Öncelikle şu göze çarpıyor. İnsanın delile karşı bir duyarlılığı var. Yani toptan bunu inkar edemiyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Bir patronsunuz, işletmeniz var ve çalışanınızı görüyorsunuz. Müşteriden aldığı parayı kasaya koymuyor da cebine koyuyor. Çalışanınız da sevdiğiniz bir çalışan. Yani başta hüsnü zanda bulunuyorsunuz. İyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya herhalde bahşiş aldı. O yüzden kasaya koymadı. Gel zaman git zaman kasada da açık çıkıyor. Arada siz yine bu adamı görmeye devam ediyorsunuz. Yani bir noktadan sonra hala o çalışanınıza dair olan güveninizi ayakta tutmak için epey bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani inançlarımızı tamamen isteyerek yönetemiyoruz ki. Evet, isteyebiliyoruz, meyledebiliyoruz ama delilden de tamamen bağımsız bir inanç sistemimiz var mı? Yokmuş gibi. Bir noktada delil kendini insana dikte ediyormuş gibi geliyor. Eğer öyleyse tamamen istiyorum ve inanıyorum, mesele bu kadar gibi bir noktada, bir duruşta pek makul görünmüyor. Bu noktada Pascal'ın rasyonalizasyonundan söz edilebilir. Yani onun da üstüne fazla gidiliyor. Adamın yapmaya çalıştığı şey, yani Tanrı'nın varlığı yokluğundan ziyade buna olan inancın rasyonel olup olmayacağı yönünde. Yani fideizmi rasyonalize ediyor adam tabiri caizse. Ve biliyorsunuz ünlü kumar argümanı. Diyor ki şimdiye kadar ateistler de rasyonel olduğunu söyledi. Teistler de rasyonel olduğunu söyledi. Onların da argümanı var. Bunların da argümanı var. Ya bu iş böyle çözülmeyecek. Belli ki burada bir seçim yapmamız lazım ama deliller bizi bir yere götürmüyor. O zaman sonuçlara göre bakıp seçim yapalım diyor. Böyle bir rasyonalizasyona gidiyor. Peki tarafsız kalamaz mıyız Tanrı'nın varlığı karşısında? Yani madem deliller eşit derecede, o zaman olduğumuz yerde duralım, bir sonuca varmayalım diyemez miyiz? William James'in de dediği gibi bazı sorular karşısında cevapsız kalamayız. Yani bazı soruların doğası onu gerektirir. Yani cevap vermediğinde cevap vermiş gibi olursun. Hani ben diyorum ki 5 dakika sonra evden çıkıyorum mesela. Benimle gelir misin? Bana cevap vermeyebilirsin ama ben 5 dakika sonra evden çıktığımda eğer yanımda değilsen bu hayır demektir. Ve yani senin farklı gerekçelerin olabilir. Aslında ben hayır demek istememiştim falan vesaire. Böyle şeylere gidilebilir. Ama bu noktada süreç kendiliğinden ilerlediği için senin orada bir karar vermen gerekir ve kararsızlığın da bir karara tekabül eder yani. Ve Tanrı'nın varlığı karşısında da sonsuz bir hayatımız yok. Sonsuza kadar düşünemiyoruz. Ne yapıyorsak bu hayat içerisinde ve bir sonuca bağlamamız gerekiyor bu işi. Tanrı'ya inanırsın bir pozisyon, inanmazsın. Burada pek çok şey olabilir. Tabii burada da olabilir de. Her neyse, yani inanmadığın takdirde nasıl inanmadığının pek bir önemi kalmıyor. Çünkü inanmamış oluyorsun. Evet, bu noktada deliller bizi bir yere götürmedi. Sonuçlara bakıyoruz. Tanrı vardır derim ve Tanrı gerçekten vardır ve bingo, büyük ikramiyeyi kazandım. Bahis olduğu için böyle anlatıyorum. Tanrı vardır dedim. Tanrı yokmuş. Zararı yok. Dünyada ufak tefek bir şeylerden feragat ettim. Benim hayat kalitemi çok çok büyük oranda da etkilemedi. Hatta yerine göre avantaj sağladı da denebilir. Tanrı diğer yandan Tanrı yokmuş dedim. Tanrı yokmuş. Ne çıktı? Zaten yok olduk gittik. Hiçbir önemi kalmadı. Tanrı yok dedim, var çıktı. Aha, ne olacak? Pascal'ın dediği şey bu. Yani bu sonuçları değerlendirdiğimizde Tanrı'nın varlığına basmak, inancımızı Tanrı'nın varlığına oynamak en makul durum oluyor. Öyleyse burada da Tanrı'nın varlığına inanmalıyız gibi bir sonuç çıkıyor. Birisi çıkıp da Pascal'a abicim dalga mı geçiyorsun bizimle? Yani inanç dediğin şey hani samimi olmalı, işte takvalı olmalı. Sen nasıl yani böyle hadi ha dedim mi inanabiliyor musun gibi bir şey sorabilir. Pascal da diyor ki evet haklısın ama sen hele bir inan. Hele bir kiliseye gel, bir ayine katıl. O senin içinde zaten o samimiyet oluşacak. Başta çıkar için inanıyor dahi olsan bir noktadan sonra o takvaya dönüşecek diyor. Evet, tüm bunlardan sonra genel bir değerlendirme yaparsak Clifford'ın delilciliğiyle ne dedik? İnsanın gerçekliğinden kopuk dedik. Çünkü delillendirme işi bir noktada son bulmuyor. Yeterli delile vardığımızı nasıl kestireceğiz? Böyle bir problem var. Fideizme baktığımızda işte Wittgenstein'da dil oyunları teorisi hangi dil oyunu içerisinde gibi bir durum var. Ve evet sorgulama bir noktada başlıyor, bir noktada bitiyor, bir noktada kabule dayanıyor. Ama bu dayandığımız kabuller bazen birbiriyle eşit miktarda görünüyorken yani Fransa kralının bacak boyu ile Paris'teki bir mermer sütun arasında üstünlük altınlık muhabbeti olmasa da işte Tanrı'nın birliği ve çokluğu arasında bir hangisinin daha makul olduğundan söz edebiliyoruz mesela. Bu noktada akıl bize bir şey sunuyor. Pascal'ın argümanında hangi Tanrı'ya, hangi dine oynayacağız, inancımızı basacağız gibi bir şey var. Ve fideizme genel olarak yapabileceğimiz şu eleştiri şu, delile karşı bir duyarlılığımız var. Yani bir delil gördüğümüzde inancımızı bunun tamamen zıttına bir şekilde irade ederek yönlendiremiyoruz. Yani bir noktaya kadar bunu tolere edebiliriz belki, göz kapayabiliriz ama bu da bir noktaya kadar. Yani tamamen inandım ve inanmak istedim, inandım, bitti. Böyle bir anlayış pek makul değil. Nasıl ki Clifford'ın delilciliği, katı delilcilik insandan kopuksa böyle bir fideizm anlayışı da insandan kopuk görünüyor. Peki reform epistemolojisine ne diyeceğiz? Açıkçası bu da bana çok makul gelmiyor. Çünkü yani sensus divinitatis'i sen nereden çıkardın? Hani bunu böyle bir şeyi nasıl iddia ediyorsun? Yani neye dayanarak? Durduk yere kafamıza göre duyu uydurabiliyor muyuz böyle? Böyle bir şey mümkün mü? Bir ateist çıkıp mesela şey derse, abicim demek ki benim içimden gelmiyor Tanrı'ya inanmak. Demek ki benim içimde sensus divinitatis yok. Öyleyse ben bu Tanrı'ya inanma meselesinden de mesul değilim, mükellef değilim diyebilir. Diyemez mi? Diyebilir. Ne diyeceksin? Bunlara laf ediyorum da benim önerimle şöyle yani sağduyulu bir delilciliği makul görüyorum. İnançlarımızın delile dayanması gerektiğini ve zaten de dayandığını düşünüyorum. Hani İslam'ın fıtratla uyuşmasını da işte fıtrat dini oluşunu da bu şekilde anlıyorum. Yani akıl diye bir şey bizim doğamızda var ve bununla ulaştığımız Tanrı'ya bakıyoruz. Vahiy de bunu doğruluyor. Arada bir çelişki olmadığına göre akılla uyuştuğuna göre, akıl da insanın fıtratına dahil olduğuna göre öyleyse İslam fıtrat dinidir diyebiliyormuşuz gibi. Bununla birlikte yani İslam'ın akılla bir derdi yok ki. Hani burada kendimi açıkladığım için, kendi fikrimi paylaştığım için İslam'ı karıştırıyorum. Yoksa karıştırmaya da bilirdik. Her neyse. Tanrı'ya üç tür mü diyoruz da fideist olalım, bunu akılla bilemezsin diyelim. Birdir diyoruz, akıldan da bir çıkıyor zaten. İş böyleyse ne diye biz burada fideizmi savunalım mesela? Ya da Wittgenstein çocukken önce inanırız diyor, şüphe sonra gelir diyor. Gerçekten öyle mi? Değil. Yani 2 yaşında bir çocuk doğru düzgün konuşamaz ama eğer elini sobaya değerse bir daha değmez. Yani bu onun için delil teşkil eder. Veya köydeki ninemiz dedemiz şimdi reform epistemolojisini reddettik diye onlara verilen ruhsattan geri mi kaldık? Hayır. Pekala her insan onlar da delil niteliği taşıyan şeyler görüyor. Yani delilin niteliği burada tartışılabilir, sağlamlığı tartışılabilir. Ama o da onlar için delil. Mesela adam tarlayı sürüyor, 2 ay sonra hasat ediyor. İşte Rabbim nasip etti diyor. Mesela hasta oluyor, dua ediyor, iyileşiyor. Yani Allah kabul etmediyse kim etti? Delil değil mi şimdi bu? Bir mesaj gönderiyorsun numaraya, geri cevap geliyor sana. Şimdi karşıda biri olduğunu düşüneceksin haliyle. Karşıdan bir şey gelmesi sana burada bir delil sağlayacak. Aynı şekilde hastayken dua edip iyileşiyorsan da demek ki bunun bir delil niteliği var. Evet, bu burada işte doğrulayamıyorsun, şey yapamıyorsun vesaire tartışılır. Bunlar da yine konuşulabilir ama nihayetinde o insan için de bu delil niteliği taşıyordur diyebiliriz. Yani esasında zaten inançlarımız delile dayanıyor diyebiliriz. Aynı şekilde bizim kutsal metnimizde de zaten delil niteliği taşıyan şeyler var. İşte şuna bakmaz mısın, buna bakmaz mısın, aklın yok mu vesaire. Yani bizim akılla bir problemimiz yok. Haliyle delille de bir problemimiz yok. Dolayısıyla delilcilik makul bir pozisyon gibi görünüyor. Ama tabii delilcilik de kendi içinde ayrılıyor. Burada Clifford'ın savunduğu şekli çok katı bir delilcilik ve insanın doğasına pek uymuyor. Ama sağduyulu bir delilcilikten söz edebiliriz ve bunun makul olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, genel olarak inancın rasyonelliği bu şekildeydi. Belli başlı yaklaşımlardan, pozisyonlardan söz ettik. Tabii çok geniş bir konu, daha derin olarak temellendirmeler yapılabilir, sorular sorulabilir. Yani inanç derken hani zihin nedir, inanç üretim mekanizması nedir, bilinç nedir, bunlar farklı mıdır, aynı mıdır, içselcilik, dışsalcılık, tecrübe nedir, bu tarz şeylerden söz edilebilir. Ama şu an için genel bir çerçeve sunduğunu düşünüyorum. Yine daha ileri olarak tartışmak, temellendirmek, eleştirmek istediğiniz bir şeyler varsa etkileşim kanallarıyla etkileşebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Evet, bu şekilde kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Güle güle.